Ayrım 25. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 341. 12. Tümen Karargahı ve Beyazıt'tan getirilen kıta ile takviye edilen Güney Müfrezesi, bir bölüğü Karaburun'a, bir bölüğü de Tavile bağıntısına bakılarak, kalan kısmı ile 15 Eylül saat 11.30 sıralarında Hallaç batısında Hallaç grubu civarına alınmıştı. Güney Müfrezesi bütün kuvvetiyle buradan Şıhlı suyunu geçerek kademeli bir şekilde muharebe edilmiş, bu suretle İnek Vadisi'ne girmiş olan Müfreze saat 13'te Zoroza Celal doğusuna kadar ilerlemişti. Müfreze buradan itibaren saat 14'te Estersuvar bölüğünü bir piyade bölüğü ile takviye ederek İnek Vadisi istikametinde sürmüş ve bu vadinin doğusundaki Kozlu istikametini kapatmak istemişti. Saat 17 sıralarında Karnıyarıktepe güneybatısında ve yukarı Demirkapı kuzeydoğusuna gelmiş bulunan Tugay Müfrezesi, İnek Vadisi'nden güneye doğru ilerlemekteydi. Bu arada 34. alayın 5. bölüğü ile 9. tümenin piyade ve topçudan müteşekkil İbrahim Bey Müfrezesi arasında saat 18'e doğru irtibat sağlanmış bulunuyordu. Güney Müfrezesi böylece 15-16 Eylül gecesini büyük kısmı ile Zorova Celal civarında geçirmiş oldu. 9. tümen ise 12. tümen Tugay Müfrezesi'ne durumu bildirmiş ve Müfreze'nin sağ yanına yanaşmasını rica etmişti. 17. Alay 1. Taburda, Karnıyarıktepe güneybatısında ve İnek Vadisi doğusundaki yüksek sırtlarda bulunmaktaydı. Tabura sola yanaşmak suretiyle alayına katılması emredildi. 17. alay o saatlerde Karnıyarıktepe'nin 3 kilometre kadar güneydoğusundaki tepede bulunmakta, alayın sağ yanındaki 29. alayın 3. taburu ise asilerle taarruz etmekteydi. 17. alay saat 13.30'dan itibaren taarruza başladı ve tepeden tepeye ilerlemek suretiyle saat 18'de Gürcü Bulak Ovası'na hakim kara taşlıklar üzerindeki uzun tepelere varıldı. Bu harekatta asilere hayli zayiat verdirilmiş, 17. alay 2. bölük Teğmen Hüseyin ile 4 er yaralı, 2 er de şehit olmuştu. 29. alayın 2. bölüğü de saat 17.30 sıralarında Serdar Bulağa gelmiş ve gerinin emniyeti maksadıyla burada bırakılmıştı. 9. tümenin 17 Eylül 1927 durumu şöyleydi. 15 Eylül 1927 akşamı 12. tümenle pırıldak irtibatı sağlanmış fakat muhabere çok güç yapıldığı için pek yararlı olmamıştı. Dün öğleden sonra 17. alay ve 29. alay 3. taburunun yaptığı taarruzla Kozlu yolu güneyindeki tepeler de işgal edilmek suretiyle bu yol kapatılmış, asi sürülerinin Bulakbaşı istikametindeki kerelere doğru gittiği görülmüştü. Kıtaların tamamen susuz olan bu bölgeden bir an önce kurtarılması ve aynı zamanda asilerin batıya doğru sürülmesi için 16 Eylül saat 4.30'da verilen emrin özeti şöyleydi. 17. alay, güneye bulak başına dönük cephesiyle batıya çark ederek asileri Demirkapı istikametine ve 12. tümen Tugay Müfrezesi üzerine sürecek. Bu görevin yapılmasında 29. alayın 3. taburu ile bir batarya 17 alayın da emrinde bulunacak. 29. alayın 2 taburu, 29. alay komutanı emrinde olarak 17. alayın bu taarruzu sırasında İran'dan olması muhtemel asi teşebbüslerine karşı 17. alayın sol yanını ve gerilerini emniyete alacak. Emre göre, öğleye doğru 17. alay birlikleri Kozlu yolunun güneyinde Zorova kışlağının 5 kilometre doğusundaki kerelere gelmekte, Kozlu yolu üzerinde bazı birlikler büyük sürüleri önlerine katarak kereler içinden batıya doğru yürümekteydi. Durum bir raporla Kolordu'ya ve 12. tümene bildirildi. Bir irtibat subayı ile 12. tümen karargahına gönderilen raporda özetle 9. tümenin 16 Eylül'de yapacağı hareket bildirilmiş ve Bulakbaşı Hallaç kısmındaki aralıktan itibaren kere kısmı 12. tümenin Şıhlı Suyu Müfrezesi tarafından kuzeye doğru tarandığı takdirde dağınık hayvan gruplarının toplanması ve 2 gündür susuz kalan kıtaların bu susuz bölgeden kurtarılması mümkün olacağından 11 Eylül 1927 tarihli Kolordu emri gereğince geriye dönüş için Kolordu'dan emir çıkarılması 12. tümen komutanlığından rica edilmekteydi. 17 Eylül 1927 saat 5.30'da 12. tümenden alınan cevapta bölge kerelik ve yolsuz olduğu için önerilen tarama hareketinin yapılamayacağı ve 12. tümen kıtalarının 12 Eylül akşamı Şıhlı suyuna alınacağı bildiriliyordu. Kıtaların İAŞ maddeleri Serdar Bulak ve başkent doğrultusu üzerinde bulunduğu için geriye dönüş emrinin alınması halinde birliklerin Serdar Bulak istikametinde hareket ettirilmesi dikkate alınmıştı. Saat 8'de yapılan Fırıldak Muharebesi'nde 29. Alay 3. Taburunun 17. Alay'dan 4 bölükle beraber Hallaç civarına geldiği anlaşıldı ve bu taburun derhal 17. Alay Komutanlığı emrine girmesi bildirildi. Bu sabah 16 Eylül 1927 başkentten erzak yüklü olarak Serdar Bulak'a hareket eden 8 deveye asilerin taarruz ettiği haber alındığı için Serdar Bulak'taki 29. Alay'ın 2. bölüğü takibe memur edilmiş, İran hududu içine kadar yapılan takip ve yapılan çarpışma sonunda develer geri alınarak bölük Serdar Bulak'a dönmüştü. 17. Alay ve Batarya'da asilerden bir hayli hayvan ele geçirilerek saat 11.30 sıralarında Zorova Celal'e gelmişti. Bu arada 12. Tümen'in harekatı ise şu şekilde gelişmekteydi. Tugay müfrezesi 16 Eylül saat 8'de iki taburu ile Karnıyarıktepe güneyinden Demirkapı Doğu Kereleri istikametinde 9. Tümen birlikleri ile irtibatlı olarak tarama yapmış ve o akşam Zorova Celal civarına gelmişti. Müfreze 16-17 Eylül gecesini Zorova Celal'de geçirdi. Tümen karargahı Estersuvar bölüğü ile birlikte 16 Eylül saat 8'de Zorova Celal'den hareketle İnek Vadisi'ni takiben yukarı İnek'e kadar ilerlemek suretiyle Tugay Müfrezesi ile irtibat sağladı ve buradan dönüşte Tümen karargahı Güney Müfrezesi'nden bir piyade bölüğü ile bir makineli tüfek bölüğünü, iki tüfek noksan, Zorova Celal doğrultusunda bırakarak kalan kuvvetiyle aynı gün saat 14'te Nureş'in doğusuna gelerek 19-20 Eylül 1927 gecesi burada kaldı. 9. Tümen'in durumu ise 16 Eylül'de Alay Karargahı ile iki taburu ile Karnıyarık Tepesi güneyine gelmesi emredilen 29. Alay hala yerindeydi. Alayın su ihtiyacını sağlamaya çalışılmakla beraber Karnıyarık Tepesi güneyine hareketi tekrar emredildi. Saat 6 olduğu halde dünkü ve bu sabahki emirlere rağmen 29. Alay hala hareket etmediği için saat 6.15'te etrafta halsiz kalmış erlerini de toplamak suretiyle alayın Karnıyarık Tepe güneyine hareketi bir kez daha emredildi. Dün dönüş hakkında düşünülen istikamet Serdar Bulak'tı fakat 9. Tümen kıtalarının büyük kısmı Demirkapı'ya inmiş olduğu için 29. Alay'ın iki taburunun Serdar Bulak istikametinde yüksek bölgeye çıkması perişanlığı gerektireceği dikkate alınarak Tümen birliklerinin daha kolay toplanabilmesi için Demirkapı istikameti tercih edildi. Saat 8'de 29. Alay'ın 17. Alay'la 29. Alay'ın 3. Tabur bölgesini tarayarak doğruca Demirkapı civarında Zorova Celal'e gitmesi emredildi. Saat 11 sıralarında 29. Alay öncü ve yancılarını da çıkarmış olarak Kozlu yoluna doğru ilerlemekteydi. 9. Tümen karargahı da saat 12'de Karnıyarık Tepe'den Demirkapı istikametinde hareket etti ve saat 15'te Demirkapı'ya geldi. Sabahtan da 17. Alay perakendeleri toplamak üzere 1. Taburunu İnek Vadisi doğusundaki tepelere göndermişti. Bu sırada 29. Alay'ın yolda baskına uğradığı ve bölüklerinin dağıldığı öğrenildi. Bir saat sonra da Kolordu'nun Tümen'den bir alayın Serdar Bulak, Ahuri bölgesinde, diğer bir alayın Tugay karargahı ile birlikte başkent Hasan Han bölgesinde konaklaması, Tümen karargahının da bir taburla Iğdır'da bulunmasına dair emir alındı. Emir çok geç alınmıştı. Oysa daha önce Tümen kıtaları Demirkapı'ya inmiş olacağı için tekrar susuz ve kerelik bölgeden geçerek Serdar Bulak'a çıkmak çok zor olacaktır. Bu itibarla Tümen birliklerinin çilik yediği yolu ile Iğdır'a döneceği Kolordu'ya arz edildi. 29. Alay'ın bugün uğradığı baskında hayvanlarının tamamı 5 makineli tüfek ve 5 subayı asilerin eline geçmişti. 4 günde engebeli ve bir damla su bulunmayan bu bölgede asilerle çarpışılarak malca ve canca bir hayli zayiat verdirilmek suretiyle başarılı bir sonuç elde edildiği sırada meydana gelen bu durum 9. Tümen'i çok üzmüştü. Keyfiyet 18 Eylül 1927'de Kolordu'ya ve 12. Tümen'e bildirildi ve Demirkapı civarında bulunan 9. Tümen'le 12. Tümen birliklerinin birlikte bir karşı taarruz yapması 12. Tümen Komutanlığı'ndan rica edildi. Her iki tümenin beraberce verdikleri karar üzerine 34. Alay Schneider Batalyası, 17. Alayın 2. ve 3. taburları ve 29. Alayın 3. taburu, 12. Tümen Tugay Komutanlığı emrinde olarak 18 Eylül 1927 sabahı Kozlu yolu istikametinde asilere taarruz etti. 9. ve 12. Tümen karargahları da bu taarruz sırasında Kozlu yolu üzerindeki kıtaların yakınında bulunuyorlardı. Yapılan bu taarruz sonunda asiler hudut dışına atıldı. Harekatın devamı geceye rastlayacağı için bu kadar kıtaların geceyi bu susuz bölgede geçirmesi uygun görülmedi ve birlikler Zorova'ya geri alındı. Böylelikle harekat genellikle sona ermiş olduğundan kıtalara çeki düzen vermek ve istirahat ettirmek üzere 19 Eylül 1927 saat 11.30'da 17. Alay, 29. Alay, 4. Batarya ve 9. Tümen Karargahı Zorova Celal'den hareketle akşam Beyazıt İstasyonu'na geldi. 9. Tümen Komutanı'nın görüşüne göre bu kez yapılan Ağrı Harekatı'nda 9. Tümen çok arızalı, kayalık ve hemen tamamen susuz olan bu bölgede gösterdiği büyük tahammülle her taraftan asilere taarruz ederek 120'den fazla ölü, bu miktarın iki katına yakın yaralı verdirmiş, toplam olarak 5000'e yakın hayvanlarını ele geçirmek ve kısmen öldürmek suretiyle büyük başarı sağlamışsa da sonunda 29. Alay'ın uğradığı acı durum üzüntüye sebep olmuştu. Birkaç gün sonra uğranılan baskında asilere esir düşen 29. Alay Komutanı Muavini Komutanı Yüzbaşı Nuri ve 5 er kaçarak alaya katıldılar. Asilerin eline geçen hayvanlardan bir kısmının yaralı ve ölü olduğu ve kayıp er sayısının da 17'ye düştüğü öğrenildi. Beyazıt'a gelişte 29. Alay yeniden tertip ve tensik edilerek 17. Alay makineli tüfek bölükleri ile 29. Alay 3. Tabur makineli tüfek bölüğünden ikişer tüfek verilmek suretiyle her iki alayın makineli bölükleri dörder tüfek üzerinden teşkil edildi ve alay mevcudu azar azar katılan erlerle genel olarak eski durumuna getirildi. 9. Tümen Komutanı'nın geri hizmetlerin yapılışı ve harekatın taktik değerlendirilmesine göre harekat sırasında geri hizmetler genellikle düzenli olmuştu. İaşe maddeleri Iğdır'dan başkente arabalarla, oradan da kıtalara, deve ve mekkarelerle nakledilmişti. Karnıyarık Tepe'deki tümen karargahı ile Serdar Bulak ve Takaltı arasında telefon, Takaltı başkent arasında pırıldak, başkentle Iğdır arasında da otomobil ve atlarla irtibat düzgün olarak sağlanmış ve devam ettirilmişti. Yalnız 12. Tümen'den gelen pırıldakçıların yetersiz oluşları muhaberenin süratle yapılmasına engel olmuştu. Genel olarak noksan olan tek şey suydu. Serdar Bulak'ta yeteri kadar su bulunmadığından ve harekatın Eylül'e rastlaması dolayısıyla Ağrı Dağı'nın karları da artık erimediğinden şu hususta çok güçlük çekilmişti. Her türlü vasıtaya başvurmak suretiyle Serdar Bulak'tan ve hatta başkentten su getirilerek kıtaların ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştı. Ancak kızan kayalıklar gündüzleri sıcaklığını bir kat daha arttırdığından sınırlı ölçüde su ihtiyacının karşılanmasına yetmiyordu. Bölüklerin yanında bulunan ikişer su fıçısı burada yapılacak harekata yetersiz olduğu için ayrıca çokça sayıda deve ve öküzden mürekkep su kollarının teşkili lüzumu anlaşılmış oldu. Kerelik bölgede harekat yapan kıtaların irtibatı için her bölükte bulundurulan bir kırmızı flama ve Türk bayrağından çok yararlanılmıştı. Ayrıca kıtaların yerlerini göstermek üzere gündüz ve gece küçük ateşler yakılması irtibat hususunda pek yararlı oldu. Keza makineli tüfek ateşleri kıtaların birbirlerine yer durumlarını bildirmek bakımından da yararlı olmuştu. Bütün harekat ağır ve hafif makineli tüfeklerin desteğinde piyadenin süngü kullanması şeklinde oldu. Tümene taarruz hedefi olarak verilen Serdar Bulak ve Biçare Güneyi istikameti asilerin İranlı ulaşımını kesmek bakımından çok önemliydi. Gelecekte Ağrı'da yapılacak başka bir harekatta da bu istikamet önemini muhafaza edecekti. Mevsim dolayısıyla Demirkapı ve İnek vadilerine inmiş olan asilere karşı yapılan bu harekatta tümenin hareket istikameti üzerinde bulunan Serdar Bulak ve özellikle Biçare Tepelerinde bir direnme gösterilmediği için bu bölgede bir gecikme olmadı. Mayıs, Haziran, Temmuz ve hatta Ağustos aylarında Ağrı Dağı'ndaki karların erimesiyle Biçare, Gevge ve bölgelerinde suyu bol dereler meydana geldiği için Ağrı sakinleri bu aylarda genel olarak Serdar Bulak, Biçare, Gevge ve Çevirme Kuzeyi bölgelerinde otururlar. Şu halde Serdar Bulak ve Biçare civarında Asilerin direnişiyle karşılaşılması hali, güneye doğru devam ettirilmesi gereken harekatı geciktirebilir. Bu nedenle yan ve gerilerin temini için Serdar Bulak ve Biçare civarında ayrıca bir kuvvet bulundurulması gerekliydi. Bu görüşe göre Serdar Bulak üzerinden yapılacak harekatın 3 piyade alayı ve bir batarya ile olması lazımdır. Kuzeyden yapılacak ve harekat sırasında asilerin geçecekleri son yol Kozlu yolu olduğuna göre bu yolun da kapatılması için Bulak başından kuzeye doğru olan sahaya bir piyade alayı ile bir topçu takımının ayrılması uygun olurdu. Bu suretle kuzey ve güneyden karşılıklı ilerleyecek kuvvetlerle ilk iş olarak asilerin İranlı ulaşımının kesilmesi olanağı çabuklaştırılmış ve sağlanmış oldu. Asilerin batıya doğru dağılmalarını önlemek içinse Şıhlı suyunun mahdut olan geçitlerinin atlı kıtalarla tutulması, keza Gevgive civarından ve Ağrı Dağı batısından kuzeye, Korhan veya Sinek istikametlerine doğru kaçmalarını önlemek için de ayrıca bir kuvvetin Iğdır'dan Korhan, Kopgöl, Mozalan doğrultusunda yollanması ve duruma göre çevirmeye doğru gönderilmesi yararlı olurdu. Serdar Bulak'tan güneye doğru yapılacak harekat ve çarpışmalar sırasında askere sıcak yemek vermek olanağı hemen yok gibidir. Bunun için kıtaların yanlarında bu gibi hallerde kullanılmak üzere konserve bulundurulması ve özellikle bol miktarda su taşıyan deve veya öküz kolları teşkili uygun olurdu. Harekatın sona ermiş olması itibariyle 12. Tümen de 20 Eylül sabahı Güney Müfrezesi 2 piyade bölüğüyle Şıhlı suyu güneyinden ve kalan kuvvetiyle de Şıhlı suyu kuzeyinden Ağrı güney eteklerini tarayarak Şıhlı köprüsünü geçmek suretiyle Beyazıt'a gelmiş ve burada konaklamıştı. Tugay müfrezesi ise 17 Eylül gününü İnek Vadisi'nde istirahatle geçirmiş ve 18 Eylül sabahı 29. alayın uğradığı talihsizlik üzerine 17. alayla takviye edilerek İnek Vadisi doğusundan ve Kozlu yolunun iki tarafından asilere yaptığı karşı taarruzla onları tard etmişti. 18 Eylül 1927 akşamı tekrar Hallaç kuzey batısına gelerek 19 Eylül günü burada istirahatle geçirildi. 20 Eylül ve daha sonraki günlerde de Kolordu emrine göre İnek Vadisi'ni kapayacak şekilde savunma tertibatı alarak 2 Ekim 1927 sabahına kadar burada kaldı. Sonuç olarak 12. Tümen'in harekatı bir şehit, iki yaralı hariç olmak üzere başarı ile ve olaysız sona ermiş oldu. Gelecekte arada yapılacak bir harekat için 12. Tümen komutanının düşünceleri ise şöyleydi. Ağrı, Doğu cephesinde, Serdar Bulak güneyinde, yukarı inekten Karnıyarık Tepe güney ve kuzeyinden doğuya giden Dambat yolları ile, özellikle bunun güneyindeki İnek Vadisi'nden İran'a giden ve harekata en elverişli ve İran'la en kısa yol olan Kozlu yolu özel bir önem taşır. Buraların kapanması için de Ağrı'ya yapılacak bir harekette güneyden Bulakbaşı, kuzeyden Serdar Bulak yönünden karşılıklı kuvvet gönderilmesine ihtiyaç vardır. Bu kuvvetlerin İran'a karşı yanları emniyete alınmış olmalıdır. Ağrı, güney yamaçları, özellikle İnek Vadisi, Demirkapı, Cebekent, Celal, Çiftlik, Şıhlı düzlükleri sazlık olup, Ağrı da iskan ve iaşe bakımından yegane sığınılacak yerlerdir. Asiler bu cephenin Şıhlı suyu ile otlağından yaz ve kış yararlanabilirler. Kış aylarında buralara pek fazla kar düşmez. Şıhlı'nın belli geçitleri vardır. Asiler tarafından tutulduğu takdirde kendilerine büyük bir güven sağlamış olurlar. Şıhlı suyunun iki tarafında Asi aşiretlerinden ve çoğunun akrabası olan Noreşin, Hallaç, Gürcü Bulak, Konikork gibi bir takım köyler halkı Asilerin iaşe ve haber alma kaynaklarıdır. Özellikle kış aylarında İnek Vadisi Asilerin merkezidir. Bu itibarla Şıhlı suyuna hakim olmak ve Şıhlı suyundan asileri yararlandırmamak önemlidir. İran yolu kapandığı takdirde asiler için yegane çıkış ve karşı taarruz istikameti İnek Vadisi karşısındaki Hallat istikameti ve bir de Tendürük istikametinde Şıhlı ve Örtülü civarıdır. İnek Vadisi Şıhlı civarına göre daha önemlidir. Asileri ansızın bastırmak gerektiği zaman İnek Vadisi'nden kuzeye ilerletilecek bir kuvvet büyük başarı sağlayabilir. Örtülü kuzeyinden ve Serdar Bulak'tan yapılacak bir harekette uzun bir yol dolaşılarak arızalı bir arazi geçilecektir. Bu itibarla gerek Serdar Bulak güneyinden ve gerekse Örtülü kuzeyinden İnek Vadisi kuzeyine ilerleyecek kuvvetler tek başına birbirinden ayrı ve tehlikeli bir durumda kalmayacak şekilde yeter kuvvette olmalı ve güneyden bulakbaşı üzerinden ilerleyecek kuvvetlerle hareket birliği yapacak şekilde daha önceden yürütülmelidir. Keza, sıklet merkezi Serdar Bulak'tan güneye yönelmelidir. İaşe ve özellikle su meselesi önemlidir. Kerelerdeki su yerleri önceden tespit edilmelidir. Ağrı'da kar sularından yararlanmak pek sınırlı olduğundan taburlara su taşıma kafileleri vermek lazımdır. Geriden bütünleme harekatın sonuna kadar çok güç olduğu için müfrezelerle azami miktarda erzak ve cephane nakledilmelidir. Ve harekatın başladığı gün kıtaların yanında en az 4 günlük erzak ve cephane bulunmalıdır. Harekatta irtibat meselesi de önemlidir. Pırıldak çok önemli bir muhabere aracıdır. Alay ve taburlarda en az birer adet bulunmalıdır. Ancak pırıldakçı erlerin okur yazar ve usta olmaları gerekir. Alay ve taburlara ikişer telefon verilmeli ve en az her alay için 25 kilometre kablo mevcut olmalıdır. Ayrıca irtibat için flamalara ve özellikle anlaşmak için boruya ihtiyaç vardır. Her alaya en az 5'er emir atlısı verilmiş olmalıdır. Özellikle yerli kılavuzlardan yararlanmak pek önemlidir. Bunlardan başka elde edilecek ganimetleri toplamak, geriye göndermek ve kıtaları bu külfetten kurtarmak için özel örgüt kurmak lazımdır. 4. Harekatın kritiği. Yapılan 2. Ağrı Harekatı'nı yakından izleyen Genelkurmay Başkanlığı'nın harekatın kritiğine dair görüşü şöyleydi. 9. Kolordu Komutanı'nın 2 tümenle yaptığı bu harekatı başında bulunarak idare etmemesi, 9. ve 12. tümen komutanlarının emirlerindeki kıtaları zamanında birlikte ve kesin etki sağlayacak esaslar dahilinde sevk ve idare etmemeleri, 29. alayın alay, tabur ve bölük komutanlarının komuta yeteneğinde ve erlerinin muhabere yeteneğinde maddi ve manevi büyük bir güçsüzlük olduğu için Haziran 1926'daki ağır harekatında görülen hataların tekrarlanmış olması kesin sonucun alınmamasına sebep olmuştu. 3. Ordu Müfettişliği'nin bu hususlardaki kanısı ise iki tümenle yapılan 2. Ağrı Harekatı sürat ve başarı ile sona erdirilmişti. Ancak arazinin pek çok arızalı ve susuz oluşu, 3 gün devam eden muhabere ve 10 günlük bir yürüyüşün doğurduğu yorgunluk, bir de bunlara ilaveten 29. Alay Müfrezesi'nin gafleti yüzünden uğradığı baskın felaketi asilerin kökünü kazımak olanağını vermemişti. Yapılan bu tedip harekatı da tam anlamında gerçekleştirilemediği için gördükleri baskı karşısında kaçan asiler yine aynı bölgede yer yer ve zaman zaman eşkıyalık hareketlerine devam ettiler. Bir süre böylece geçti ve 1928 Şubat sonunda 9. Kolordu ve Van Hudut Komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği raporlarda asilerin sığındıkları bölgeyi belirtmekte ve süre gelen çapulculuk faaliyetleri ve hatta hudut kıtalarımıza yaptıkları baskın hareketleri ve bu arada hükümete dehalet eden aşiretlerin durumları hakkında kesin bilgi vermekteydiler. Bununla beraber Karaköse Vilayeti ve İçişleri Bakanlığı'nın istemelerine rağmen kış mevsimi ve devamlı kar yağışı dolayısıyla yeni bir tenkil harekatı yapılmadı ve mahalli çatışmalara sebep olan eşkıyalık hareketleri devam etti gitti. 5. Takip Bölgesi Komutanlığı Kurulması. Eylül 1928 başlarında 1. Genel Müfettiş İbrahim Talih Bey'in Ağrı Dağı bölgesinde gittikçe önemini artıran bir Kürt-Ermeni birleşmesi siyasetinin belirtileri dolayısıyla gereken tedbirlerin alınmış olmasına rağmen takip bölgeleri meydana getirilmesi hakkındaki önerisiyle İçişleri Bakanlığı'nın aynı konu üzerindeki önerisini dikkate alan Genelkurmay Başkanlığı tedbir olarak 9. Kolordu'nun Iğdır ve Beyazıt bölgelerindeki kıtalarının kışa kadar yerlerinde kalmalarını, Beyazıt ve Van illeri ile Bargiri ilçesi ve gerekirse Beyazıt iline komşu olan bölgenin takip bölgesi olarak sınırlanmasını ve bu bölgedeki nizamiye, jandarma ve hudut kıtalarının alayları Kağızman, Karaköse ve Diyadin'de olunacak olan 1. Süvari Tümen Komutanlığı emrine verilmesini, takip bölgesi komutanlığının illerin isteği üzerine elindeki kuvveti gereğine göre kullanarak haydutluğu yok etmesini, takip bölgesinin uygun bir yerinde bir uçak bölüğü bulundurularak gereğinde bu kuvvetle de Ağrı bölgesindeki harekata havadan bomba ve makineli tüfekle katılarak asilerin Ağrı'da sığınmalarına engel olunmasını, takip bölgesindeki nizamiye kıtalarının toplu bulundurularak eğitimle uğraşmakla beraber gereken yere yeteri kadar kuvvetle yardım etmek suretiyle takip harekatının idaresini, 18. Hudut Taburu'nun Beyazıt'a gelişinde Beyazıt Bağımsız Bölüğü'nün Iğdır Hudut Taburu'na katılmasını ve Bağımsız Beyazıt Bölüğü'nün şimdiki bölgesinin 18. Hudut Taburu'na verilerek Ağrı bölgesindeki hudut geçitlerinin daha kuvvetli tutulmasını ve bunların gerisinde kuvvetlice toplu kıtalar bulundurarak haydutların huduttan girip çıkmalarına karşı tedbirler alınmasını, bu durumda kışa kadar Ağrı bölgesinde kalacak olan 9. Kolordu kıtalarına ait acemi erlerin kıtalarına gönderilmeyerek Sarıkamış ve Kars'taki kıtalar tarafından eğitimlerinin yapılmasını ve sonradan kıtalarına verilmelerini uygun görmüş ve bu konuda 9. Kolordu komutanının da ne düşündüğünü istemişti. 9. Kolordu komutanı Sedat Paşa ise genellikle Genelkurmay Başkanlığı'nın alınmasını uygun gördüğü tedbirlere katılmakla beraber şu hususların da dikkate alınmasının uygun olacağını düşünüyordu. Ağrı durumu dehalet edenler sebebiyle bir dereceye kadar hafiflemiş görünüyorsa da, Kürt-Ermeni birleşme siyaseti ve İran'dan yapılan fiili yardımlarla canlanabilecek nitelik arz etmekteydi. Kendisi de emir ve komutayı üzerine aldığı günden bu yana 10 aydır zaman zaman 1. Genel Müfettişliğin aldığı haberlere benzer haberler almaktaydı. Özellikle son alınan haberlerin blöf olması ihtimali çoktu. Her ne kadar Kürtlerin daha önceleri Kürt bayrağı çekmek, şuna buna belge vermek gibi hareketleriyle bir organlaşma siyaseti vücuda getirme iddiaları gerçekte haydutluk ve soygunculuktan başka bir şey olmadığı içindir ki, bu hareketlerin büyük kuvvetler kullanmaktan çok alınacak diğer tedbirlerle etkisiz hale getirilmesi uygun olurdu. Kaçan Kürt reislerinin eski aşiretleri başına geçerek bunları ayaklandırmaları ve bütün Kürtlerin birlik halinde hareket etmeleri ihtimali oldukça zayıftı. Bu iyimser düşüncenin nedeni ise aşiretler arasındaki soğukluk, beylerle bunlara bağlı olanlar arasında eski ilişkilerin bir derece gevşemiş olması ve hatta bazen bir aşiretin kolları arasında beylerin engel olamayacakları derecede kavgaların çıkmasıydı. Bununla beraber ortada bazı haberler olduğuna göre önemli olayların meydana gelmeyeceğini düşünmek de doğru olmazdı. Yalnız şu var ki, ciddi bir hareket için bu sene pek zaman kalmamıştı. Hava durumu geçen seneler gibi gittiği takdirde Kasım ortalarında dağ geçitleri kapanacağından faaliyet alanları daralacaktı. 9. Kolordu Komutanı Sedat Paşa'ya göre, sadece bugünkü durum için olmayıp Kürt haydutluğuna karşı devam etmek üzere alınması gerekli tedbirler şöyleydi. Haydutluğa uğrayan bölgede ve aynı zamanda haydutların sığındıkları Ağrı havalisine karşı iyi bir istihbarat ve kontrpropagandaya ihtiyaç vardı. Bunun için de Ağrı dahil Balıklı Gölü, Ahtalar Gediği, Hasankale hattının güneyinde görev yapacak ve merkezi Karaköse'de bulunacak bir haber alma örgütü meydana getirmek gerekirdi. Ve bu örgüt, Kürtlerin durumu ve haydutların hareketlerine dair çabuk bilgi edinecek, propagandanın ve özellikle silah kaçakçılığının önüne geçecek ve alınan haberleri çabucak merkeze ulaştıracak kişiler ve gereçlerden kurulmuş olmalıydı. Zira o bölge halkı çoğunlukla Kürt olup haydutlara karşı olsalar da bazen milliyet nedeni bazen de korktukları için yataklık etmekten kendilerini alamamaları veya hiç olmazsa gelip geçtiklerini gizlemekte veyahut da geç haber vermekteydiler. Kıtalar bugünkü yerlerinde bırakılsalar dahi bunların büyük bir kısmı transit yolunun korunmasına angaje edileceği içindir ki, büyük birliklerin varlığından beklenen yarar sınırlanmış olacaktı. Bu itibarla hem transit yollarının korunmasında kullanılmak ve hem de gereğinde asiler üzerine saldırılacak kuvvetlerin eşliğine verilmek üzere kolordu emrine makineli tüfek ve hatta küçük çaplı topla donatılmış hiç olmazsa 6 adet zırhlı otomobil bulunması, ayrıca eşkıya harekatına vaktinde ve zinde kuvvet gönderebilmek için de 6 adet ve her biri 10-12 kişi taşıyabilecek kamyonete ihtiyaç vardı. Diğer önemli bir hususta Kürt haydutluğu ve siyasi teşebbüsleri İran ve Ermenistan'dan beslendiği sürece müzmin bir halde kalacağı içindir ki yapılacak siyasi teşebbüslerle bunun önlenmesi gerekirdi. Takip komutanlığı kurulması uygun olmakla beraber bu komutanlığa haydutlara yataklık eden veya başka suretlerle yardım eden köylerin tahrip veya yakılması yetkisi de verilmeliydi. Bu konularda fikir birliğine varıldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın 20 Eylül 1928 tarihli emirleriyle Beyazıt ili ile yakınlarındaki haydutluğu önlemek maksadı ile bir Karaköse Takip Bölgesi Komutanlığı kurulmalı ve komutanlığına 1. Süvari Tümen Komutan Vekili atanmalıydı. Bu görüşlerin Genelkurmay'da birleşmesi üzerine Kareköse Takip Bölgesi Komutanlığı 1 Ekim 1928'den itibaren görev yapmak üzere teşkil edildi ve Kolordu'nun önerisi üzerine komutanlığına da 9. Tümen Komutanı Albay Galip atandı. Takip müfrezesinin kurulması ve mevsimin kışa girmesi dolayısıyla bölgede kısmi bir sükun hasıl oldu ise de Ağrı bölgesinde yer yer devam eden haydutluk hareketlerinin önünü almak mümkün olmadı. 25. ayrımın sonu sayfa 354.